Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izindeyiz hep birlikte. Programın İhsan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam Babür İmparatorluğu'nu konuşacağız, Babür Şah'ı konuşacağız. Konunun ayrıntılarını bizlere aktaracaksınız. Geçen hafta başlamıştık ama ondan önce hep yaptığımız gibi Güray Hocam, ben önce dinleyicilerimize soruları, yorumları ve tabii ki kitap armağanımız için telefon numaralarımızı, adreslerimizi hatırlatayım. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış bu güzel kitapları her hafta bir dinleyicimize armağan ediyoruz. Telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Kısa mesaj numaramız da 535-472-60-11. Hocam bu hafta hangi kitabı dinleyicimize armağan edeceğiz?
Bu hafta Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev ve Devri isimli kitabı. Necat Kaymaz Hoca'nın kitabını Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. 2009 yılında yayınlanmış olan bu eser güzel bir baskıya sahip. İçerisindeki bilgiler de Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış dönemini anlatıyor. Alaaddin Keykubad'ın oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in tahta geçişi ve dönemini en güzel anlatan bir araştırma eseri dinleyicilerimizle buluşacak. Talihli dinleyicimize iyi okumalar diliyoruz.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, kitap şanlamasının üzerinde duruyor. Ben de biliyorsunuz Türk Tarih Kurumu yayınlarımızın baskı özelliklerine, bu itinaya çok saygı duyuyorum. Ciltli bir kitap bu da. Cilt kapak hocam sonuçta. Çok güzel bir baskı. Şanslı dinleyicimiz bizi ilk arayan, yani 463-34-19 yahut 463-34-21 numaralı telefondan ulaşan dinleyicimize kitabımızı armağan edeceğiz. Birazdan da Güray hocamızla Babür İmparatorluğu'nu konuşmaya başlayacağız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla geçen haftadan devam edeceğiz. Hocam Babür İmparatorluğu'na, Babür Şah'a bir giriş yapabilmiştik. Fakat konu konuyu açtı. Tarih eğitimine, tarihte yöntem sorununa kadar gittik geçen hafta. Şimdi diyorum ki baştan başlayalım Güray hocam. Kuruluş ve coğrafya.
Evet, Babürlüler Devleti bugünkü Özbekistan bölgesinde kurulmuş, Hindistan'a doğru yayılmış. Babür tarafından kurulduğu için de Babürlüler ya da Babür İmparatorluğu ismiyle de anılmıştır. Bir Hint-Türk İmparatorluğudur. İmparatorluk sıfatını da kullanmaktayız. Çünkü çok uluslu, çok çeşitli bir coğrafyaya hakim olmuştur. Yaklaşık olarak da 300 yılı aşkın bir süre bu bölgede tek başına hüküm sürmüştür. Babürlülerin ortaya çıkışı Timur neslinden itibaren, Timur Hanlığından bir soydan gelmekte olan Mirza Babür Şah tarafından gerçekleştirilmiştir. 1500'lü yıllardan itibaren biz Hindistan bölgesinde bu ismi görüyoruz. Hatta Babür'ün Özbek bölgesinde Şeybani Muhammed Han'la olan mücadeleyi kaybetmesi üzerine zorunlu bir şekilde Pencap bölgesine geldiğini, Hindistan'ın kuzey bölgesi oluyor. Burada yerleşerek merkezi devletini burada kurmaya başladığını, yani Pencap'tan bugünkü Afganistan ve Ludi bölgesine doğru yayıldığını görüyoruz. Pakistan bölgesi ve daha sonra da Yeni Delhi, yani Bangladeş'e kadar olan bölge Babür zamanından itibaren fethedilmeye başlamıştır. Ancak devletin en çok yayıldığı dönem, Kalküta Limanı'na ve Gücerat Sultanlığı'na kadar olan sahaya yayılmış olan Ekber Şah dönemidir. Ekber Şah bölgede İngilizlerle de savaşmak durumunda kalmıştır. Bunu da ayrıca belirtmemizde yarar var. Hindistan'da Britanya'nın ya da İngilizlerin ilk defa koloni elde etme girişimleri 1613 yılında başlamıştır ve Babürlüler zamanına tekabül etmekte, denk gelmektedir. Ondan sonra giderek yayılan İngiliz ticaret ve koloni nüfuz mücadelesi artmış ve 1850'lerden sonra Babürlülerin yıkılmasıyla beraber Hindistan'ın hemen hemen tamamı İngiltere'nin, Büyük Britanya'nın yönetimine geçmiştir. Böylece yaklaşık olarak şöyle bir baktığımız zaman 1613'ten 1858 yılına kadar olan 240 yıl yaklaşık olarak doğrudan doğruya İngilizlerle ilişkiler açısından Babür Sultanlığı, Türk-İngiliz münasebetleri açısından da çok önemlidir. Aynı zamanda Hint Türk İmparatorluğu olmasıyla Hindistan-Türkiye tarihi açısından da çok önemli bir yer tutar Babürlüler. Yakın dönem tarihimizi de ilgilendiren pek çok olay bu dönemde gerçekleşmiştir. O açıdan da önem taşımaktadır. Babür'ün başkenti neresiydi? Bugünkü Hindistan'ın başkenti olan Delhi ve Yeni Delhi diyebildiğimiz bölgeydi. Agra ikinci olarak başkent olarak benimsediği yerdi. Nitekim Taç Mahal da Agra'da yapılmıştır ve burada bulunmaktadır. 1526 yılından itibaren de bu başkent pek değişmemiştir. Afgan emirlerini, racaları, Hint racalarını ve Hinduları Babür İmparatorluğu çatısı altında toplanmış olarak görmekteyiz. Bir tek sultanlık olarak Babür Sultanlığı, bugünkü Hindistan, Pakistan ve Afganistan sahasını birleştiriyordu. Kuzey bölgesinde bugünkü Özbekistan'ın güney vadilerini de kontrol etmekteydi.
Hocam şurada şöyle bir sorum var şimdi size. 3.2 milyon kilometre karelik bir bölge, yani büyük bir imparatorluk. Evet. Ve 110 milyonla 150 milyon arasında insan bu şeyde yaşıyor. Bu imparatorluk sınırları içerisinde yaşıyor. Ve hocam farklı kavimler, farklı dinler hepsi birlikte yaşıyorlar. Ama aralarında Babür İmparatorluğu'nun sürdüğü sürece herhangi bir sorun çıkmıyor. Adaletle, hakla idare ediliyorlar. Az evvel sizin arz ettiğiniz, söylediğiniz gibi İngilizler ne zamanki kolonizasyona başlayıp yayılıyorlar ve 1858'de Babür İmparatorluğu'na son veriyorlar. Ondan sonra bölge işte bugünlere kadar geliyor. Bu kadar insanı, bu kadar farklı inanışta, farklı etnisitedeki insanı bir arada yaşatmanın, bunu başarabilmenin sırrına bir tarihçi olarak nasıl yorumluyorsunuz?
Hindistan bölgesinde Babür Şah'tan önce de çok geniş bir Müslüman Türk varlığı ve aynı zamanda da yerleşmiş devlet geleneği var. Ondan dolayı Babür Şah'ın bölgeye gidişini rastlantı olarak değerlendiremeyiz. Babür Şah buraya kendi güvenliği açısından da siyasi şartların münasip ve uygun olması açısından da değerlendirerek bilinçli bir şekilde hareket etmiştir. Bir seçenek olarak kendisinin siyasi geleceğini bu bölgede görmüştür. Ve önceden de tanınan bir ailenin şehzadesi Mirza sıfatıyla bu bölgeye geliyordu. Babürlülere Avrupalılar yer yer Mokal tabirini de sıfat olarak verirler. Babür Şah'a da Mokal tabirini verirler. Mokal kelimesi Moğol kelimesinin Avrupa dillerinde ifade edilmiş şekli olmakla birlikte Babür Şah Timur'un torunu olduğu bilinen bir kişi olması dolayısıyla bu konu biraz tartışmalıdır. Yani Özbek denilmesi belki çok daha yakın bir şey olur. Çünkü milli kahramanlar arasında Özbeklerin en çok benimsediği isim şüphesiz ki Timur'dur. Timur'un torunu da elbette Özbekler açısından çok değerli bir kişi olması gerekir. Babür Şah böyle değerlendirildiğinde daha çok Türkler arasında işte Timurlularla, Harizm Şahlarla veya Selçuklularla da irtibatlı bir bey olarak görülmektedir. Yine biz bu bölgede Babür Şah'tan itibaren Osmanlı sultanlarının Timur ailesiyle olan ilişkileri sırasında Sultan 4. Murat zamanında yine bölgedeki Portekizlilerle olan ilişkiler açısından da baktığımız zaman deniz seferleri yoluyla Osmanlı'nın Hindistan bölgesiyle irtibat kurmaya çalıştığı sıralarda çeşitli ilişki biçimlerini görüyoruz. Hatta bilim adamı gönderme, inşaatçı göndermez. Yani mesela Taç Mahal'ın yapılmasında bile Osmanlı mimarlarının orada görev alması, aynı şekilde Babür Şah'ın sonrasında da Ekber Şah zamanında, Cihan Şah zamanında bu münasebetlerin devam etmiş olması aslında 16. yüzyıl Türk dünyası açısından ilişkilerin sıkı bir şekilde devam ettiğini, yani bugünkü ilişkilerimiz açısından baktığımızda bugün Türkiye'nin ilişkileri Pakistan'la çok samimi ve sıkıdır. Tarihten gelen bir şekilde her zaman da böyle olmuştur. Bunun bir rastlantı olmadığını söylemek için ifade etmekte yarar görüyoruz. Yani 16. yüzyılda böyleydi ama bugün ne değişti? Bugün de değişmedi. Bugün de aynen devam ediyor. Devam etmesi tabii bir haldir. Çünkü tabiat böyle akmış, tarih böyle gelişmiş ve sonuçları itibariyle de bizi bu anlamda birbirimize yakın bir tarihi coğrafyada ve tarih ikliminde yaşatıyor.
Şimdi, hocam söylediklerinizden şöyle anlıyorum. Daha öncesi vardı ki, daha öncesinde evet. İşte hep programlarımızda vurguladığımız gibi kök tengriden kut bulmak, aynı şekilde Babür Şah'ta da ve diğer Babür İmparatorluğu'nun kanunlarında da geçerliydi ki bu kadar insan bir arada barış içerisinde idare edilebildi. Çünkü evet. Bunun bir geçmişi vardı. Doğru mu anlamışım hocam?
Tabii ki Akunlardan itibaren daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir bölgede Türk varlığı var. Ve Akunlar farklı hanedanlar ve devletler halinde bölgede devam ettiler. Bu Gazneliler zamanında da aynı şekilde devam etti. Ve Gazne sonrasında Selçuklular, Selçuklularla akraba olan topluluklar, işte Moğollar ya da Harizmşahlar, Moğolların ortaya çıkışıyla birlikte bir Selçuklu tabisi olan Harizmşahlar bölgeye sığındılar. Bölgede büyük bir devlet kurmuş olan Celaleddin Harizmşah buradan hareketle İran bölgesine gitti ve Tebriz'i başkent yaptı. Şimdi Harizmşahlar devleti bile Hindistan'da kısa bir sürede olsa varlığını göstermiş oluyor. Burada neden böyle bir havza var? Yani tabii bir sahiplenme ve ev sahipliği yapma var. Demek ki yüzyıllardır burası tarih derinliklerinde, tarihin temellerinde Türklerle çok yakından bir tarih birlikteliğine sahip. Ortak bir tarih ve kültür birlikteliğine sahip. Nitekim bölgenin gerek bilim adamları geleneği, bilim geleneği, gerekse kültür geleneği açısından en önemli simalarından birisini burada hemen hatırlamamızda yarar var. Bunlardan birisi Biruni'dir. Biruni'nin bildiğiniz gibi bir uzay bilimcisi, yani astronom kendisi. Aynı zamanda matematikçi, büyük bir bilgin olması dolayısıyla uluslararası bir isimdir. Mesela El Hesap kitabı var Biruni'nin. Hesap kitabı bugüne kadar hala bazı formülleri tam anlaşılabilmiş bir matematik kitabı değildir. Hatta Türkçemizde olmadığı için Avrupa dillerinden, İngilizceden, Fransızcadan çevirerek bizim matematikçilerimiz bu Biruni'nin eserini anlamaya çalışıyorlar. Biruni'nin ikinci bir eseri var. O da Hindistan coğrafyasını, tarih ve kültürünü anlatıyor. Hindistan coğrafyası, tarih ve kültürünü anlattığı zaman içerideki bilgilere baktığımızda biz sanki Anadolu'yu anlatıyormuş gibi veya Türkistan'ı anlatıyormuş gibi bir manzara görüyoruz orada. İşte Gazneli Mahmud'un yaptıklarından başlayarak Biruni'nin Selçuklu coğrafyasında yer alan bütün benzerlikleri de ortaya koyması, yeraltı ve yerüstü madenlerine kadar, bitkilerine kadar ve hayvan çeşitlerine kadar sayması, günümüze kadar olan ortak bir kültürün yansıması ve bu kitaplar Osmanlı döneminde de okutuldu. Yani bilinen eserlerdi ve günümüze kadar geldiler. Yine bugün itibariyle Bengaldeş Körfezi diye bir körfez var ve o bölgede kurulmuş olan bir Hindistan'ın hemen güneydoğu bölgesinde Bengal Körfezi yakınlarında Bangladeş devleti var. Bangladeş bölgesi de Babür İmparatorluğu'na bağlıydı Kandahar benzeri şekilde.
Afganistan.
Gücerat hocam, evet. Ve tabii ki Kalküta limanına kadar olan bölge.
Hocam şimdi Hindistan, Afganistan, Bangladeş, evet. Pakistan bu coğrafyanın tamamında.
Yani 4 devlet en azından şu anda bu bölgede bulunmaktadır. Sadece bu üçgen şeklinde güneye doğru baktığımız zaman üçgen şeklinde denize doğru Hint Okyanusu'na doğru açılan yarımadanın uç bölgeleri Babür İmparatorluğu'na bağlı değildi. Liman tarafları bağlıydı. Yani Bengal Körfezi ile Pakistan tarafı ve Gücerat doğrudan doğruya Babür hükümdarlığına bağlıydı. Yine hükümdarlığın en önemli icraatlarından birisi olarak ticaretle meşgul olan bir hükümdarlık olması dolayısıyla İngilizlerle ve Portekizlerle Hint-İngiliz ticaret anlaşması yapıyor iki devlet. Hindistan bölgesinin Babür hükümdarları tek hakim oluyor o dönemde. Ve Hindistan adına, yani bütün coğrafya adına ticaret anlaşması yapıyor. Ekber Şah bunlardan birisidir. Yine daha sonra Cihan Şah'ta ve Evrengzip'te de bu durumu görüyoruz. Alemgir Şah Hindistan'da İngilizlerle ve Portekizlerle ticaret anlaşmaları yapmıştır. Yani gümrük anlaşmaları ve pazardaki haklarıyla ilgili anlaşmalar. Bu bölgedeki dini meselelerle de çok yakından ilgileniyor Babür Şahlılar. Bölgedeki özellikle batini, Şii aşırı uçlarla mücadele ediyor, savaşıyor ki bölgede o dönemde de devam etmekte olan bu haşhaşiliğin türevleri var. Yani
hocam 1526 yılında dahi.
16. 17. yüzyılda bölgede devam etmekte olan türevler var. Hiçbir zaman da bitmemiştir. Bunu da açıkça ifade etmemizde yarar var. Yani 19. yüzyılda da 20. yüzyılda da bu bölgede bu sorunlar, haşhaşilik ve benzeri sorunlar devam etmiştir. Yani Pakistan, Afganistan ve Hindistan bölgesinde de bu tarz İslam kılıfı altında başka amaçlar taşıyan terör örgütü veya benzeri yapıları görmekteyiz ki genel İslam çatısından çıkarak bu işi yapmışlardır. Tarih içerisinde buna örnek çok sayıda görülmekle beraber o bölgede de devam eden yapılar olmuştur. Bunu da belirtmemizde yarar
var. Hocam Babür İmparatorluğu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Forsunuz'daki 16 yıldızdan Türk devletlerini temsil evet. eden bir tanesi. Sizinle birlikte önümüzdeki yayın döneminde bir programa daha başlama niyetindeyiz. Onu evet. da buradan dinleyicilerimize duyuralım. Çocuklarımız, gençlerimiz için Cumhurbaşkanlığı Forsunuz'da yer alan 16 devletin tarihini Güray Hocamız bizlere anlatacak hocam. Yeni bir hazırlık içerisindeyiz değerli dinleyicilerimiz. Hocam bir de bununla birlikte yine Gazi Üniversitemizde, tabii diğer üniversitelerimizde de yoğun işbirliği içerisinde yine yapımcı Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte bir de Türkçe programımız hazırlıyoruz. Dünden bugüne, doğudan batıya Türkçemizin geçirdiği evreleri değerlendirmeyi, anlatmayı, anlamayı amaçlıyoruz hocam.
Evet, hayırlı olsun diliyorum. Her iki program için de başarılar diliyorum. Dinleyicilerimize de bu programlardan böylece bahsetmiş oluyoruz. Haberleri olmasında yarar var.
Evet,
birincisi hocam. Çocuklar için, özellikle genç ve çocuklarımız için önemli 16 Türk devleti tarihten ve çocukların anlayacağı bir dilde onların seviyelerine göre hazırlanıyor bildiğim kadarıyla.
Sizin katkılarınızla hocam, evet.
İkincisi de gerçekten Türk dilinin evreleri ve geçirdiği safhalar, etkileri, bıraktığı miras ve günümüzdeki durumuna dair çeşitli bakış açıları ortaya koyuyor. Hayırlı olsun diliyorum.
Sağ olun hocam. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde programındasınız.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yardımcısı Doçent Doktor Güray Karpık hocamızla Babür İmparatorluğu'nu konuşmaya devam edeceğiz. Ama hocam bugün bizi Almanya'dan Sümertan adlı dinleyicimiz ilk ulaştı. Daha önce de ulaşmıştı dinleyicimiz bize. Şöyle de bir mesajı var. Hem sizde hem diğer dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Kitap, daha önce gönderdiğimiz kitap elime ulaştı. Çok teşekkür ediyorum. Annemin fotoğrafının karşısına koydum diyor hocam. Kitabı ona gösterdim. Çünkü annem tarih profesörüydü. Onun da bugünü görmesini çok isterdim demiş. Buradan zannediyorum rahmetli, eğer rahmetliyse Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşamdaysa uzun, hayırlı, güzel ömürler diliyoruz. Şöyle devam ediyor hocam. Sedat Bey'e, değerli hocamıza, ekibe, yani yapımcım Neslihan Değirmencioğlu'na çok teşekkür ederim diyor Sümer Hanım. Saatler değiştiğinden beri dinleme şansım olmamıştı. Bütün gün, bugün bütün gün oturup programı bekledim demiş hocam.
Evet, selam olsun.
Annesinin fotoğrafının Sümer önüne koymuş, rahmetliymiş. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz annesine de Sümer
Allah
Hanım'a.
Rahmet eylesin. Selamlarımızı ve güzel dileklerimizi iletiyoruz kendisine.
Ve bu güzel kitabı da armağan ediyoruz hocam.
Armağan ediyoruz.
Bir başka dinleyicimiz, o da programımızın sürekli dinleyicilerinden, Almanya'dan Sayın Aydın Küpeli. Radyo başında bekliyorum programı. Programınız sayesinde tarih konusunda bilmediklerimizi öğreniyor, bildiklerimizi tazeliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bütün ekibe demiş. Biz de dinleyicimize teşekkür ediyoruz hocam. Bizi dinlemeye devam etsinler. Elimizden gelen çabayı da biz göstereceğiz.
Aydın'a biz de selam söylüyoruz. Babür Şahları oradan anlatmaya devam edeceğiz tabii ki. Kendisinin de bu itinayla dinlemesi takdire şayandır. Selam olsun.
Hocam şimdi az önce vurguladıklarınızdan çok sayıda aslında bu coğrafyada eseri var. Biruni'yi az önce aktardınız Babil İmparatorluğu'nun, ama bir tanesi Tac Mahal UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. Ve Tac Mahal'in Türklerin, bizlerin atalarının yaptığı kamuoyunca çok bilinmiyor. Oysa herhalde benim bildiğim kadar Osmanlı'dan mimarlar gidiyor buraya.
Evet, bu konu fazla üstün körü geçilir. Aslında bilinmektedir. Yani neden anlatılmaz da fazla üzerinde durulmaz, gerçekten düşündürücüdür. Tac Mahal'in yapımında Osmanlı mimarları bölgeye giderek Şah Cihan'a en önemli desteği bu alanda vermişlerdir. Aslında Şah Cihan Osmanlı Devleti'nden siyasi ve askeri destek istemektedir. Ama aynı zamanda 4. Mehmet ona böyle bir ustalar heyeti göndermiş. Ve Şah Cihan Hatun'un burada yatmakta olan kabri üzerine çok güzel, çok sanatkârane bir eser, dünyanın o müthiş kabul edilen klasik üzeri eserlerinden birisini ortaya koymuştur. Ve bugün Hindistan'a giden herkes öncelikle bu eseri görmek istemektedir ve gezmektedir. Rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda da eşi hatunu. Şöyle ki 14 şehzadesi vardı ve kızları da vardı. O kadar da çok çocuk sahibi bir aileden oluyor. Babür Şahların en çok sevilen şahsiyetinin eseri. Onu da ifade etmemizde yarar var. Çünkü çok sayıda akrabaları da olmuş oluyor böylece. Ve sanat eseri olarak da o günden bugüne Osmanlı Devleti'nin de katkısıyla gelmiştir. Ve gözde bir eserdir. Tac Mahal Türbesi'nin inşası özel olarak Mimar Sinan'ın öğrencilerine nasip olmuştur. Bunu da belirtmemizde yarar var. Mimar Sinan bildiğiniz gibi klasik dönem Osmanlı sanatının, aynı zamanda da Türk sanatı içerisinde en zirve isimlerden birisi olması dolayısıyla onun öğrencilerinden Mehmet Ağa'nın yaptıkları ve Mehmet Ağa'nın öğrencileri de Tac Mahal'ı yapmışlardır. Yani onun da iki nesil sonra öğrencisi oluyor buraya giden ustalar. Bunu da belirtmemizde yarar var.
Hocam siyasi tarihe dönmek gerekirse Sisi'de Babürşah İmparatorluğu kuruyor. Coğrafyada bulunan diğer devletlerle ilişkileri, savaşları, devletin yapısı hakkında söyleyecekleriniz neler?
Devlet teşkilatı açısından baktığımızda aslında geleneksel olarak Türk devletlerinde görülmekte olan hanedan usulü devam etmektedir. Mesela orun ve ülüş sistemi diye bir sistemden bahsetmiştik. Gelenek hanedanın erkek çocukları arasında ülkeyi ortak mal olarak kabul ediyor. Erkek çocukları yoksa kız evlatlar tabii ki hak sahibi olabilmektedirler. Yine akrabalar grubu içerisinde amca veya dayı grubu da belli haklara sahip olmakla birlikte sultanlık makamına geçecek kişi mutlaka bir babadan yani sultanın çocuklarından birisi oluyordu. Ve bundan dolayı taht kavgaları oluyordu. Yer yer biz bu taht kavgalarından önce toplu çocuk boğdurma olaylarını da Selçuklu'da olduğu gibi burada da görmekteyiz. Selçuklu'da ve Osmanlı Devleti'nde de farklı şekillerde uygulanmış olan bu taht paylaşımı meseleleri Babürlüler'de şu özelliğiyle dikkatimizi çeker. Babürlüler'de veliahtlık sistemi ön plana çıkmıştı. Yani veliahtlığı da uygulamışlardır. Bunu da belirtmemizde yarar var. Bir başka husus, Babürlüler meclisli bir sistem uyguladılar. Yani hanlık sistemi var ama divanın farklı bir formatını uyguladıklarını söyleyebiliriz. İnşa divanı var. Çağatayca'yı kullandılar ama 17. yüzyıldan sonra Çağatayca'yı değil de daha çok yerli Hint dillerini, Soğutça'yı, Hintçe'yi kullanmaya başladılar. Ülkenin batı kanadı Türkçe'yi kullanmaya devam etti. Çağatayca ile işte Farsça ve Hintçe'nin karışımı olan bir dil çıktı ortaya. Türkçe, Hintçe, Farsça karışımı Urduca. Yani Türkçe'nin de içerisinde çok sayıda kelime bulundurduğu bir yeni dil çıktı ortaya. İşte bu Urduca.
Bugün Pakistan'da konuşulan.
Pakistan'ın resmi dilidir.
Evet hocam.
Urduca ve yazı olarak da Hintçe'den farklıdır. Yine Afgan dili, Ludi dili ya da Gurilerin dili benzeri şekilde farklılaşmaktadır. Yani Afganca ve Peştuca. Bunlar birbirleriyle anlaşabilen topluluklar dil bakımından. Urduca konuşanla Peştuca konuşan birbirini anlamaktadır. Farsça konuşan da anlamaktadır ama zor, güçlükle anlayabilmektedir. Yine Hintçe konuşanla Urduca konuşan da birbirini anlayabilmektedir. O zaman nasıl bir geçişkenlik var? Onu iyi tartışmak, görüşmek lazım. Pencap bölgesiyle Afganistan halkı anlaşabilmektedir. Yani burada aslında çok sıkı bir şekilde geçişkenlik var. Akrabalık var ve kültür birlikteliği var. Hindistan coğrafyasında 250 yıl boyunca bir arada yaşamış bir devlet teşkilatından ve kültür dokusundan, medeniyetten bahsediyoruz. Bir rastlantı değil. Bugünkü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den bahsediyoruz ve o bölgedeki eserlerden bahsediyoruz. Agra'daki Taç Mahal'i anlatıyoruz. Ve bunlar bizim kendi tarihimizin mirası olan eserler. Yani Türk tarihi ile Hint tarihi bu anlamda çok çok eskilere dayanan bir birlikteliğe sahip, ortak kültür ve medeniyete sahip.
Hocam Gazneli
eğitim mantığı tarihimiz açısından da böyle, kültür tarihimiz açısından da, siyasi tarih açısından da.
Gazneli Mahmut'un seferlerini hatırladım ben şimdi siz söyleyince. Sürekli Hindistan üzerine bir sefer ve hatta o programımızdan gayet iyi hatırlıyorum hocam. İlk Türk denizciliği konusunda Ganj Nehri, yani nehirler üzerinde Gazneli Mahmut'un denizcilik yaptığını da siz söylemiştiniz.
Tabii bölgede bir de şöyle 17. yüzyıldan itibaren coğrafi keşiflerin meydana gelmesiyle birlikte Avrupa, Güney Afrika bölgesinde Ümit Burnu'nu keşfederek ne yapıyordu coğrafi keşiflerle beraber? 1500'lü yıllardan itibaren Afrika'nın güneyinden dolanarak Ümit Burnu'ndan geçip Hindistan'a ulaşıyordu. İşte bu yeni gelen Avrupalı devletler ve kavimler bu bölgede kendilerine çeşitli koloniler, üsler edinmeye başladılar. Bunlardan birisi de Hollandalılardır. Yani Hindistan açıklarındaki adaları ve daha sonra limanları ele geçirdiler. İşte bunlarla yapılan savaşlarda Türkler ve Hintliler bütün o Babür şahlarla beraber bölgenin yeni istilacılarıyla çeşitli savaşlar, mücadeleler yaptılar. Bütün bu bölgedeki racalıkları ve eski şahlıkları bir araya getiren güç Babür şahlardı. Bunu da belirtmemizde yarar var. Mesela Adil şahları, yine Nasır şahları, daha sonra Tuğluk hanları, Tuğluk hanlar da Babür şahlar çatısı altında bir araya geldiler ve yeni istilacılara karşı birlikte hareket ederek çeşitli anlaşmalar imzaladılar. Yer yer Hindistan'ın kurtarılması, savunulması noktasında da önemli görevler yaptılar. devam edip gitti yani bu tür ilişkiler 19. yüzyıla kadar ki Osmanlı Devleti'nin zayıflaması da bölgedeki bu yapının gittikçe zayıflamasıyla beraber oldu.
Hocam zaten yani, paralel gitmiş gibi
beraber gitti.
Evet. 19. yüzyılda Osmanlı'da artık yavaş yavaş çöküşün işaretleri görünmeye başlarken 1858'de de bu büyük imparatorluk, Büyük Türk İmparatorluğu Babürler İngilizlerin karşısında tutunamayıp yıkılıyorlar. Zaman daraldı hocam. Babürname.
Babürname'nin hem devlet teşkilatı açısından hem de sağlam bir şekilde bir devlet adamının elinden çıktığı bilinen bir eser olması dolayısıyla Babürlerin kuruluşunu, temellerini, geleneklerini, inançlarını çok güzel anlatıyor. Aynı zamanda edebi bir eser. Edebiyat yönü de çok güçlü olması dolayısıyla Hindistan'daki Türkçeyi ve Türklerin Hindistan'daki kültür temellerini özetliyor. Devlet teşkilatını da az önce ifade ettiğimiz gibi kendi eliyle anlatıyor Babürşah. Kendi eliyle yazmasından dolayı da eserin ayrıca bir kıymeti var. Çünkü Türk tarihinde kendi kalemiyle o çağda bizzat tarih hatırasını yazan bir padişah pek bulunmaz. Divan şiiri yazanlar var ama kendi tarihini kendisi yazmış. Yaptıklarını anlatıyor. İşte saray içindeki sorunları anlatıyor. Evlilik varsa, düğün varsa vesaire bunları da anlatıyor. Siyasi olayları anlatıyor. Yaptığı savaşları anlatıyor.
Vakanüvis gibi yani hocam.
Vakanüvis gibi ve kendi yaptıklarını anlatıyor. Yani biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk de kendi yaptıklarını nutukta anlatmıştır ya. Mesela Roma devletinin kurucusu, ilk imparatoru olan, ilk imparatoru olarak kabul edilen Sezar da kendi yaptıklarını Bellum Gallicum adlı eserde anlattı. Kendisi yazdı. Ve bu üç eser birbirine bu yönleriyle benziyor. Kendi yaptıklarını anlatması. Dolayısıyla yaptıklarını savunuyor, devleti nasıl kurduğunu. Babürname'nin Vekai ismidir. Diğer ismi Vekai'dir. Bir Babür tarihi olduğunu söylüyor kendisi de. Kendi hayatının tarihi.
Ve ne kadar önemli bir kaynak hocam bu anlamda.
Çok
da
temel bir kaynaktır. Defalarca okumak gerekir. Aynı zamanda bir nasihatnamedir. Nasihatname özelliği taşır.
Hocam iki dakika zamanımız kaldı ama şu çağrışım yaptı. Sizin tarihe yaklaşımınızda eş zamanlılık çok önemli bir yer tutuyor. Safeviler o esnada Yavuz'a yenildiler ama Babür İmparatorluğu ile komşu mu ve ilişkileri konusunda tarihimizde kayıtlarımız var mı hocam?
Safevilerin evet tarihimizde de kayıtlar var. Safeviler daha çok o Şah İsmail zamanında yapılan olaylardan, gelişmelerden dolayı biz Osmanlı ile ilişkiler açısından biliyoruz ama kuruluş yıllarında ve sonrasında 16. yüzyılda, 17. 18. yüzyılda Safevilerin Hindistan politikası vardır. Yani şahların bir kaçar hanedanı dönemi.
1920'lere kadar geldi hocam, evet.
Kaçar hanedanı döneminde bölgedeki Babürlerle akrabalıkları var Safevilerin ve aynı zamanda Safevi Harizmşah Timur Babür akrabalığı burada birbiri içine geçmiş durumdadır. Çok önemli bir konuya aslında girmiş bulunuyoruz orada. Belki bir sonraki programımızda Timurluları anlattığımız zaman o zaman Safevileri çok daha iyi anlayacağız. Babürlileri çok daha rahat bir şekilde anlamış olacak dinleyicilerimiz de. Bir Hint-Türk imparatorluğudur. Yani bu imparatorluğa sadece Babürlüler demek bile aslında öncekiyle devamlılığı göstermesi açısından bakarsak Timurlular bile diyebiliriz. Timurluların devamı olan bir torunlarından birisinden bahsediyoruz biz. Timur Devleti'nin Hindistan koludur. Böyle de tanımlayabiliriz. İşte Safeviler de Timurluların yerine gelmiştir. Nitekim Safevi Devleti'nin kuruluş sırasında İran'a hakim olan en büyük devlet Akkoyunlulardı.
Evet hocam zamanımızı bitirdik ama evet. Tam da programımızın adına yakışır şekilde resmen tarihimizin izini sürüyoruz sayenizde. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Sağ olunuz, eksik olmayınız. Değerli dinleyicilerimiz öyle anlaşılıyor ki hocamızın da ifade ettiği gibi Timurlulara geçeceğiz önümüzdeki hafta hocam.
Evet.
Şimdilik hoşça kalınız diyoruz ve haftaya görüşmeyi umuyoruz.
tarihinin izinde.